olarak rahatça. Şimdi nesneler deyince yani bunlar Hegel üzerine daha yoğun çalışma yapanları ilgilendiren şeyler. Yani nesnel tin ne demek, öznel tin nedir ve saltık tin nedir. Ama onları birkaç iyi algılarsak anlaşılmayacak şeyler değiller. Hegel tin alanını organize ederken öznel tini, yani öznel tini daha çok şey diye düşünebiliriz. Kendinde tin, yani içsel tin ya da evet şey oldu.
Burası efendim, burası.
Tamam. Şu kontrol F7 ile şey yapıyoruz. Ses 2. 2. Şimdi bu şey nesnel tin alanı dediğimiz zaman bunun önü o insan yetilerinin alanı. Sonrası da saltık tin alanı. Saltık tin alanını öğrenmek şey. Evet. Saltık tin alanı dediğimiz alan sanat, din ve felsefenin alanı. Yani sanat bu alan, saltık tin alanı insanın gerçek kendisine ürettiği ve bulduğu alan. Yani tin dediğimiz zaman bir potansiyel olduğunu düşünüyorduk. Bunu düşünebiliyor muyuz? Tin'in potansiyel olmasının anlamını. Homo sapiens ortaya çıktığı zaman bu bir tür diyorduk ve bu bir tür şu an 1 milyon yaşında. Bu mantıklı mı? Eğer Homo sapiens 1 milyon ya da yarım milyon yaşındaysa. Yarım milyon yıl önce ortaya çıkan varlık biziz. Bizden en küçük bir fark yok. En küçük. Yani muhtemelen o estetik olarak da bugünkü pek çok insandan daha güzel türlü bir bireyler de olabilir o şeyde. Homo sapiens'in ortaya çıkışı. Olabilir mi? Homo sapiens'in kendi içinde incelmesi diye bir şey olabilir mi? Tamam. Şimdi bu şey çok önemli. Homo sapiens'in durumu. Önemli mi?
Ha? Ya daha evvelkiler hocam daha güzel olması imkan yok. İnsan ancak kendi içinde iyileşerek daha iyi...
Onun için sordum. Böyle düşünme olanaklı dedim. Yani o yüzden sordum. Şimdi insanın Homo sapiens'in mağara devrinde yaşadığını düşünürsek, yani ilkel biçimlerinin orada estetik olarak bugünkünden daha güzel olmadığını söyleyemeyiz bence. Yani estetik eğer kültürle ilgisi varsa o zaman o geçerli. Yani insanın estetik olarak da kendini tam olarak şimdi potansiyel, bu biyolojik yapısında bir değişiklik yok. Yani tinin potansiyeli demek, tinin bedensel potansiyeli demek değil. Ya da insanın bedensel potansiyeli demek değil. Beden verili. Bedeni doğa yapıyor, tanrı yapıyor vesaire. Ama beden verili. Felsefe ne doğanın yaptığını kabul ediyor, ne de tanrının yaptığını kabul ediyor. Bunu da biliyoruz. Çünkü bunun argümanı şuydu. Doğaya yaratıcı demek doğru değil. Çünkü doğanın kendisi yaratılan bir şey. Natura naturata, Spinoza'nın natura naturata dediği şey. Dolayısıyla doğanın yaratıcı olduğunu söylemek şey değil, geçerli değil. Bunu çok fazla insan söylüyor. İnsanı doğa yaratmıştır falan deniyor. Tamam, doğa yarattı, doğru. Ama doğa da yaratıldığına göre yaratıcı şey değil, yeterli değil. Ve ama insanın tini nereden geldi? O soru şey, daha zor bir soru. Yani o soru şeye gidiyor. Doğa nereden geldi sorusuna gidiyor. Doğa yaratıldı diyorsak onun anlamını tam olarak düşünmemiz lazım. Burada ne din, ne ideoloji, ne de başka bir şey. Hiçbir şey önemli değil. Önemli olan kendi düşüncemiz. Yani eğer doğa yaratıldı diyorsak Doğa yaratılmadı. Doğa kendini yarattı diyorsak panteist oluyoruz. Spinoza gibi. Causa sui. Kendinin nedeni. Yani kendinin nedeni yaratılmaya gereksinimi yok. Değil mi? Doğa kendi kendini yarattı da. Eğer doğa insanı yarattı diyorsak bunu söyleyenler bilmeden panteist bir bildirimde bulunmuş oluyorlar. Çünkü doğayı tanrılaştırıyorlar bir bakıma. En son yapıyorlar. Ama bunu görmek çok çok çok kolay. Yani doğa şey, sonlu olan bir şey. Çünkü doğa diyoruz, dünya, doğa güneş sistemi, doğa bir galaksi ve bunların hepsi şey, sonsuzdan beri var olan şeyler değiller, değil mi? Samanyolu galaksisi kaç yaşında?
13,5 milyar yıl.
Biraz çok yuvarlak değil mi? Daha şey yok mu ayrıntısı? 13,5 ya da 20 milyar ya da evet, yani sonlu. O kadar bir süre sonra belki 100 binlere inecek, belki çok daha sağın bir tarih bulunabilecek ya da göreli bir zaman. Önemli olan şey sonlu olması. Sonlu olan yaratılmış olan ve o zaman o kendisi yaratıcı olamaz. Bu çok açık bir şey. Homo sapiens ortaya çıktığında şey, o hazır bedensel olarak ve tinsel olarak. Buradan esinti var mı? Şimdi o zaman bu tin felsefesinin şeyi bu, konusu bu. Yani bir gelişimin, şimdi gelişim demek zamanda olan bir şey demek ve zamanda olan bir şey bizim incelememize uygun değil. Yani biz tinin, Homo sapiens'in tarihinin belli bir dönemindeki kültürel durumunu incelemeyi, o ayrı bir inceleme. Yani o antropoloji onu inceleyebilir ya da tarih inceleyebilir vesaire. Ama bizim esas merak ettiğimiz şey ya da burada yani en azından şu çalışmanın bağlamında incelemeyi istediğimiz şey o tinin tam gelişmiş biçiminde ortaya dökeceği yani kendisinden ortaya dökeceği şey, yapının ne olduğu. İstenç, duyunç ve hak bunlar temel kavramlar. Nesnel tin alanının temel kavramları onlar ve o kavramlar bütün tarihte var. Yani hak kavramı sadece modern döneme ait bir kavram değil, değil mi? Daha en başına gidiyor. Yani Homo sapiens düşünmeye başladığı andan itibaren o kavramlar kendilerini gösteriyorlar ve ama biz o kavramın yani o da ayrı bir şey. Mağara devri kültüründe şey neydi? Doğa durumu deniliyor ona. O zaman insan ilişkilerinin doğası neydi, yapısı neydi? Onu inceliyorduk şey ve
gelişmemiş o sırada. Yani doğal yönü daha.
Kitapta en arkada okumuştum da ben 500 bin yıl hiçbir şey yapmamıştım.
Bunu ben yazdım. Ha? Yani onu doğru değil mi? Bir okuyun şeyi, tarihi.
Yok, insanlardan bahsediyoruz da yani insanın gelişimi de demek ki biraz ağır olmuş. Yani çok hızlı bir gelişim gösterememişiz ne yazık ki. Bu kapasiteye vakıfız ama.
Evet.
Yani olmamış. Neden bilmiyorum.
O enteresan. Yani onun yanıtını ben de bilmiyorum ama bir olgu. Çünkü yani taş ilk...
Başka bir yanımız mı var acaba?
Onun sonraki gelişim, son 10 bin yıldaki, yani Hammurabi yasalarından bugüne kadar bir bakarsak, o grafik, bir de grafikle göstermeye denersek şeyi göreceğiz. Yani böyle dümdüz giden bir grafik, 500 bin yıl ya da 1 milyon yıl dümdüz gidiyor. Hemen hemen, çünkü şey yok. Yani bronz çağı, Yunanların yaşadığı çağ. Demir çağı falan onlar şey, yani çok yakın bu bronz çağı. Ondan biraz önce işte taş devrinin son biçimleri falan var. Son 10 bin yıldaki gelişim onu çürütüyor. Yani insan doğası.
Ama bir de şunu da hocam ayırt etmek lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi son dönemde bu postmodernizmde diyoruz. Gelişim tamamen teknoloji odaklı. Yani tamamen teknoloji yaratmak birebir...
Gelişmek değil.
Tinsel gelişim kesinlikle değil.
Değil.
Yani cep telefonunu kullanmak ya da bilgisayarı kullanmak, onunla her şeye ulaşmak bu gelişim değil yani. Diğer dediğimiz yani insanın biri, bu gelişimi yan faktörleri, gelişime faydalı ona hız katan faktörler ama hatta bence tam tersi teknoloji insanları tamamen tembel yaptı. Tamamen ona bağımlı yaşayan insanlar o... gelişmemeye de mahkum oldu diğer yönden.
Teknolojinin ne olduğunu falan onları tabii ki burada şey yapacağız, inceleyeceğiz. İnsanları nasıl etkiliyor. Ama çıkarsamamız gerekiyor. Yani bir düşün, teknolojinin insan üzerindeki etkisi, insanın gelişmesi üzerindeki etkisi şudur ya da budur derken onu doksanın görüşün ötesine bir argümana bağlamamız gerekiyor. Yani bir görüş olarak ileri sürmek çok yeterli olmayacak. Şimdi buradan herhangi bir şey. Yani o şimdi bunlar yani evet o tarihteki gelişmenin şeyi ağır gitmesi o fazla önemli bir şey değil. Yani mutlaka bir açıklaması olacak. Belki şu an çıkaramıyoruz ama şey değil. Şimdi
hızlı gelişmeye ihtiyaç yok.
Ama son 10 yıldaki gelişme ise acı daha önce niye ihtiyaç yoktu? Gelişme
nüfus azdı, ihtiyaçlar azdı.
Böyle diyelim. Gizlilik varsa o zaman orada şey olacak, edimsellik olacak. Yani gizlilik mutlaka şey, kendini geliştirmek zorunda. Şöyle bir şey vardı, onu bir deneyeyim. Tamam, bu önemli değil, şuraya da yapabilirim. Küçük mü? 20 puntu kaç yapayım? 30 yapayım mı? Deneyelim. Tamam daha iyi. Şimdi gizlilik, potansiyel, edimsellik bu kavramlar çok önemli. Yani burada gerçekten ben bunu kavradığımızı hissetsem çok daha rahat gidebileceğiz. Homo sapiens ortaya çıktığında göründüğü gibi değil. Yani bir tohum da göründüğü gibi değil. Bir tohum, bir taş göründüğü gibi. O taş bir gelişme göstermeyecek ama bir bitki tohumu göründüğünden daha fazla. Onda bir ağacı görmemiz lazım. Yani görebiliriz ya da bir meyveyi görebiliriz bir tohumda. Çünkü fazlası. İnsan da öyle. Yani Homo sapiens ortaya, mağara devri insanı şey değil, bir maymun değil. Maymun gelişmiyor. En akıllı insandan sonraki insanın altında duran en gelişmiş varlık bile olsa o gelişmiyor. Ama insan şey gibi bir potansiyelde o potansiyel şey nasıl gelişecek? Yani şimdi tin felsefesi öznel tin o yetileri inceliyor ve daha çok orada bir gelişme söz konusu değil. Burada tin felsefesinde şimdi önemli olan noktalardan birisi de şeydi bu tarihsel eğer gelişme zaman tabii ki gelişme zamanda tin zamanda olan tin zamanda yani onu biliyoruz. Çünkü doğa da doğaya bağlı ve doğanın kendisi uzay ve zaman demek. Bu tinin gelişmesi zamansal bir süreç. Şey önemli burada. Böyle bir zamansal süreçte biz tikel bir noktayla, özel bir noktayla ilgilenmiyoruz. İlgileniyoruz, bütününde ilgileniyoruz ama tinin ne olduğunu anlamak istersek tikel bir noktaya bakmıyoruz. Örneğin Roma İmparatorluğu ya da Osmanlı İmparatorluğu bunlar tinin gelişmesindeki tikel ilkeler. Şu andaki kültür de öyle. Yani şu an dünyada kültürel olarak şey olan egemen diyelim bir yapı var. Modern yapı diyoruz buna bir ölçüde ve bütün dünya kültürleri buna doğru şekilleniyorlar. Ama bunun şey olduğunu söyleyemeyiz. Son biçim olduğunu söyleyemeyiz. Son biçim olduğunu söyleyenler var biliyorsunuz değil mi? Buraya bağlayabiliyoruz. Kimler de onlar? Fukuyama. Evet. Duydunuz mu? Tarihin sonu diye bir şey. Yani şimdi şuydu bizi ilgilendiren şey. T'nin gizliliğinin ne olduğunu, yani edimsellikte ne olduğunu, kendini açındırdığı zaman ne olduğunu anlamak istiyorsak bunu tarihteki özel bir noktaya, tikel bir noktaya bakarak ve oradan çıkarsamalar ve genellemeler yaparak anlayamayız. Yani tini anlamak için Hammurabi zamanında ya da Ramses zamanında ya da her neyse, yani tarihsel herhangi bir aşamada o insanlar tarihte olduklarını ve gelişi olduklarını düşünmüyorlardı. Düşünebilirler miydi? Yani biraz dağıtıyoruz belki ama Platon'u hatırlarsınız. Devlet, Platon'un devlet devleti bir ideal kent yapısını, ideal devlet yapısını formüle etmeyi amaçlayan bir çalışma ve onu veren, yani o formülasyonu veren bir çalışma. Platon şeyi göremiyor. Tinin gizliliğinin o aşamada tamamlanmadığını ve daha çok fazla açılması gerektiğini göremiyor ve
bilmeden başlıyor değil mi? Yani
neye başlıyor?
Yani gelişim olayı.
Gelişim yok işte. Yani Platon Platon'un şey diyebiliriz genel olarak tarih kavramı yani Herodot'un yazdığı şey tarih kavramına uygun değil. Herodot gördüklerini anlatıyor, rapor ediyor. Bir gazeteci gibi yazıyor, bir öykü gibi yazıyor. Tarih nedir? Bunlar yani tarih şöyle diyeceğim. Hayır, yani bu kavramlar yani bu ereksellik zaten orada kapsanıyor. Gizlilik varsa, potansiyel varsa o potansiyelin açılması ve edimselleşmesi diye bir şey de var değil mi? Dolayısıyla bir erek var. Yani bir bitkinin bile ereği var. O bitki meyve ya da meyve değil tabii. Ağaca ulaşıyor diyelim. Yani ağaç onun şeyi, son biçimi. Ağaçtan tekrar geriye dönüyor. Gelişme kavramı çok önemli. Bu bizi burada ilgilendiriyor. Özellikle Hegel'in tarih felsefesinde açıklamaya çalıştığı şey bu kavram. Tarih felsefesinin başlarında açıklıyor onu. Yani ilk giriş bölümlerinde ya da indeksten yararlanarak bulabilirsiniz. Yani şimdi tin felsefesi, tüze felsefesi daha doğrusu, yani nesnel tinin çözümlemesini yapabilmek için şeyde olmak gerekiyor. Özel bir noktada olmak gerekiyor ve Platon bunu yapamadı. Aristoteles daha iyi yaptı ama Aristoteles'in de onun da eksikleri var tabii ve efendim daha yüksek. Etikte, politikada ve etikte oralarda yapıyor Aristoteles. Şimdi tarih kavramının ne olduğunu kullanacağız burada. Yani çünkü tüze felsefesi ve tarih bunlar şeyler. Belki Hegel'in biraz daha fazla açması gereken noktalarda tarih tinin gizliliğinin kendini açındırması, realize etmesi, edimselleştirmesi falan. Yani bu anlaşılabilecek bir şey değil mi? Eğer tin potansiyel olmasa tarih olmasının bir gereği yok ya da anlamı yok. Yani olduğu gibi kalacak. Tarih gelişme demek o zaman. Hemen hemen şey, aynı anlamı, çakışıyor. Yani tabii ki gelişme çok daha genel bir şey. Tarih, bir hayvanın tarihinden söz edemezsin ama bir hayvanın hiç olmazsa göreli bir gelişmesinden söz edebilirsin. Kavramları birbirine indirgemiyorum ama anlamdaş oldukları ya da çakıştıkları yerleri de görüyorum. Tarih demek gelişme demek. Ve gelişmenin anlamı potansiyelden başlamak demek. Gelişen bir şey. Bir potansiyelden, bir kendinden başlar ve onun geliştireceği şeyleri ortaya dökebilir. Tin kendi varlığını ortaya döküyor. Tin zamanda bunu, yani bu burada da hiçbir şeyin güçlüğün olmaması gerekir. Logos, doğa ve tin sıralaması. Hegel'in ansiklopedik dizgesindeki yapılandırma bu ya da dizgenin yapısı bu. Tin zamanda, yani tinin doğayı moment olarak alması, öncülü olarak alması, tinin zamanda olması demek değil mi? Çünkü doğa dediğimiz şey uzay, zaman ve öztek demek. Logos, soyutlama. Logos'un zamanla, uzayla falan bir işi yok. Yani o soyutlama diyoruz ve Logos, Tanrı denebilecek bir şey de değil. Yani felsefenin kendi şeyi içinde, mantığı içinde, düzlemi içinde ama doğal benim slogosu Tanrı olarak görüyor. Görebilir. Ama bir yani şey meselesi, felsefe ile din arasındaki fark o. Şimdi gelişen, neyin geliştiğini gördük. İnsan potansiyeli genel olarak gördük. O potansiyel nedir diye, ne gelişiyor diye sorduğumuz zaman daha da ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü o potansiyel, yani o insan doğasında ve gelişmesi gereken şeyler şunlar. Ana hatlarını verebiliriz ya da ana kavramlarını. Daha ötesi yok. İnsanın kavramsal, duygusal ve duysal yanı var dedik. Ve hiç kimse bugüne kadar buna itiraz etmedi. Ya da bir ekleme yapmadı ya da bir eksiltme yapmadı. İnsanda gelişecek olan şey onun entelektüel yanı, onun duygusal yanı ve onun estetik yanı. Bunların üçü de şey gerekli. Felsefe. Yani bilgi insanı, o birincisi entelektüel yan dediğimiz şey bilimleri, bilgiyi, felsefeyi vesaire bu tür şeyleri kapsıyor ve burada gelişiyor. Yani mağara devri insanı kültürsüz bir varlık, bilgisiz bir varlık ve ama potansiyel olarak sonsuz bilgi yetisiyle donatılı. Sonsuzlukta sayısal bir şey olarak görmüyorduk. Yani insanın Homo sapiens'in bilme yetisi, Kant bunu böyle kabul etmiyor. Yani klasik felsefenin düşündüğünün tam tersini söylüyor Kant. Ama bırakalım Kant'ı, insanın bilgi yetisinin gelişmesi, ne anlayabiliyoruz ne olduğunu. Felsefenin şeyi bu, anlamı bu. Yani bilgi, bunları yazıp... Ona gerek yok. Tin dediğimiz zaman, hiçbir zaman, bakın tin diyoruz, bu bunları bağlayın, çıkarsayın bence. Duygusal diyelim. Şimdi ona geleceğiz. Bir de estetik. Yani bu üç faktörün... Ne oldu?
Evet, devam edelim.
Söyleyin. O şey kaldı, oradan devam edelim.
Her şey diyor, yani gelişmek için bir gelişmek için olması, evet, ilişkilerin olması gerekiyor.
Tin ilişki demek. Tin dediğimiz zaman, tin...
O zaman yani tek kişi olarak şey...
Tek kişi değil ki. Tek kişi, tin öyle... Onları... Tin dediğimiz zaman dünya tininden söz ediyoruz.
Tam da yani tüm bir zaman dünya. Içerisinde bir tarihsel gelişim olayı bu o zaman.
Tohum ve güneş etkileşime girer değil mi? Toprak evet, da etkileşime evet. Girer. Ve o gelişmeyi sağlayabilir onların iyi etkileşimleri. Taş güneşle
şey olarak dönüyor.
Evet, taş güneşle etkileşime girerse, taşı sularsan, taşa gübre verirsen ne olur? Gelişme olur mu? Gelişme olur mu? Gelişme olur mu? Olmaz. Evet. Yani önemli olan o özü, işin işte özü. Yani gelişmenin olması sadece güneş olmadan gelişme olmaz. Ama güneş gelişmenin bir faktörü sadece. Esas gelişmeyi yaratan ya da gelişmeyi yani olanaklı duruma getiren gelişmenin kendisi o potansiyel demek.
Ama benim aklım şeye takıldı. Platon'a takıldı.
Bir takılmasın söyle.
Söyle. Hayır, şimdi Platon da bir şeyler arıyor ama bilmeden gelişim içinde zaten.
Platon gelişmeyi tanımıyor dedik ya da anlamıyor dedik. O zamanından gelen bir şey. Yani gelişme kavramını, gelişmenin anlaşılması için gelişme kavramının doğması, ya Osmanlılarda da gelişme yok. Şeyde Mısırlılarda da yok. Ve gelişme kavramının anlamı, bunlar mantıksal şeyler sanırım şey, İnsan doğası, bu yazıyı şeyde de bulabilirsiniz. Tarih felsefesi, internette ana sayfada var. Şu arka söz, tarih felsefesinde. Burada gelişmenin nereden, niye Platon'da gelişme yok? Çünkü gelişme hiç kuşkusuz var olanı olumsuzlar. Şimdi buradan biraz okuyayım, bu yazıların ne anlama geldiğini de görürüz. Gelişme hiç kuşkusuz var olanı olumsuzlar. Doğru mu? Dengeyi ve dinginliği alt üst eder. Ve bütünüyle anlaşılır bir yolda varlığını yalnızca devimsizlikte bulan ve geçici olanı sürekli sonlu olanı sürekli sonlu olanı sonsuz göreli değeri olanı saltık olarak değerli sayan tutuculuğun direnciyle karşılaşır. Doğru. Yani konservatifler denen politik bakış açısının anlamı burada yatıyor. Bunlar gelişmeyi istemiyorlar.
İşte
var olanı tutmak. Çünkü var olan kendini koruma... bunu daha önce yeterince yine dedik. Bir kere daha söyleyeyim. Tin'in görüngü biliminde gördük. Her bilinç biçimi, Tin'in her şekli kendini gerçek sanıyor ve o şekliyle ileri sürüyor ve sonsuzluk talebinde bulunuyor. Her devre sonsuza kadar yaşayacaktır. Her kültür ve postmodernler şimdi bunun üzerine oturuyorlar. Diyorlar ki çok hepsi sonsuza kadar yaşasın. Değil mi? Çok kültürlülüğün anlamı bu mu? Çok kültürlülük biliyor musunuz? Yani incelediniz mi? Çok popülerleşti son birkaç yıldır. Özellikle Türkleri de ilgilendiriyor. Çünkü Almanya'da çok sayıda Türk var ve burada Avrupa'da bu çok kültürlülük konusu, Avrupa Birliği'ni ilgilendiren bir konu. Çok kültürlülük şey, değişik kültürlerin barış içinde bir arada var olmaları. Güzel. Yani bu iyi bir şey. Ama bunu böyle savunmak ve böyle kalmasını istemek şey, mantıklı değil. Bunu böyle isteyenler de var. Postmodernler bunlar. Yani herkes kendi kültürünü korusun diyorlar. Herkes kendi kültürünü korusun. Bu gelişmeyi tanımayan. Şimdi bu postmodern irrasyonalizmle tutarlı bir şey. Öyle demek zorunda postmodern bakış açısı. Haklı olarak öyle demek zorunda. Yani eğer potansiyel bir us yoksa, tin yoksa, o zaman gelişecek bir şey de yok ve niye gelişmekten söz etsin? Yani gelişme üstelik olmayan bir şey oluyor o bakış açısından. O sadece kültürel türlülük var diyorlar ve türlülüğün savunulması ve korunması önemli oluyor ve bundan pratik sonuçlar da çıkıyor ve Michel Foucault'u bilen var mı? Evet, orada bir yazı yazdım, onu okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Yani o mesela İran'daki Şah'ın modernleşme girişimlerini şey yapıyor, onaylamıyor ve Mollaları destekliyor. Ve Molla kültürü İran'ın kökensel kültürü diyor. Her kültür kendi köküne dönmelidir. Onu destekliyor. Michel Foucault. Yok. Postmodern yani bakış açısının yani bunu okuyun ve araştırın. Ha. Daha geniş oradaki
başka şey var.
Efendim?
Evet, onlar başka bir şey var. Onların bir derdi şu.
Ne?
Bu kaynakları onlar kullanmasın. Geri toplayacak yoksa diğer
ama şimdi bu bunlar çok sayıda insan tarafından söylendiği zaman bir komplo teorisi bağlamına uymuyor. Yani Amerikalılar tam tersine İran'ın Mollalar tarafından yönetilmesini istiyor diyemeyeceğiz Amerikan. Amerika'nın yani Batı'nın kendinde Batı'nın Batı'ya en uygun dünya düzeni bu şeylerin Asya'daki ve Orta Doğu'daki o despotların kalkması. Yani bunun despotlarla işbirliği yapması şeyi göstermez. Modern tinin despotizme gereksinimi olduğunu göstermiyor. Yani Amerika, Güney Amerika'da olsun, Orta Doğu'da olsun hep görüyoruz yani faşistlerle, sadistlerle falan. Ama aynı Amerikalılar Hitler'i de yendiler. Yani bunlar şimdi pragmatik bir politika gidiyorlar ve pragmatizmi anlamamız iyi olur. Çözümleme yapıyoruz. Yani ön kalıplara bağlı kalmayalım. Tamam, görüşlerimizi görüş olarak bildirebiliriz. Yani o şey. Ama sistemi hangisi uyup hangisinin uyup uymadığını belirlemek için biraz daha inceltmemiz gerekiyor kavramlarımızı. Gelişme dediğimiz şey önemli. Net olan şu. Gelişme için şey gerekiyor. Bir potansiyel gerekiyor. Bir logos gerekiyor. Net çok kolay olarak ya da çok özet olarak onu söyleyeyim. Gelişme varsa logos olmak zorunda. Ya da logos olduğu için, potansiyel bir logos olduğu için gelişme oluyor ve değişebilecek olması gerekiyor. Yani gene de tarihsel dinginlikleri, şimdi bu uzun, yani burada daha hızlı şey yapabiliriz. Gelişme, bu dediğim gibi internette var. Eğer burada bir yanlış varsa onları düzeltmek herkes için karlı bir şey olur. O yüzden eğer öyle bir düzeltme bulursanız seviniriz. Şimdi tarihsel olmanın ölçütü. Yani öyle hemen şey yapalım. Tarihsel bir şeye neye tarihsel deriz? Tarihsel olmak için eğer gelişmeyi kabul ediyorsak, tarihi gelişme olarak görüyorsak o zaman o gelişmeye ait olan şey tarihsel olacak. Gelişmeyen şey tarihsel olmayacak. Değil mi? Şimdi Çin ve Hindistan Hegel'in tarih felsefesinde ilk momenti oluşturuyorlar. Yani dünya tarihinde. Ama bunlar özel olarak dünya tarihine daha sonra ait değiller. Çünkü gelişmiyorlar. Yani bu Çinlileri ve Afrikalıları ve Hintlileri falan aşağılamak değil. Yani bu onlar da Homo sapiens. Segel de onları öyle görüyor. Ama Kant görmüyor. Yani orada eğer suçlama yapacaksak onu Kant'a yöneltmemiz lazım. Bunlar tarihsel bir önem taşımıyorlar. Çünkü tutucular, yani gelişmiyorlar, yani değişmiyorlar. Bu doğru değil, değişiyorlar. Ne zaman değişmeye başladılar? Yeni. Yani o da Batı'nın etkisiyle değişmeye başladı. Batı'nın etkisiyle oldu ve onu hatırlayın, ilk orada Doğu'yu değiştirmeye başlayan güç kim? Ay yapma. Onlardan önce İslam. Evet, yani İslam Asya dinine ait bir şey değil. İslam şeye ait. Bu tarafa ait. Nereye? Araplar, Araplar şunu biliyoruz. Araplar kendi başlarına öyle bir din çıkaracak. Araplar şeyler, Kabe'de putlara tapıyorlar. Yani Arapların kültürü o. Bu İslam onun üstünde bir kültür. İslam şeye dayanıyor, Hristiyanlığa dayanıyor özsel olarak ve Hristiyanlığın kendisi Helenistik kültüre dayanıyor. Hatta o şeyin ürünü, yani Roma dininin içinde mayalanan ve şekillenen bir şey. Tarihsel olmayla ilgili olarak konuşuyoruz. Tam şeye girmeden önce, tüze felsefesinin içine. Tarihsel olmak için değişebilmek gerekir. Değişebilmek, eğer bir kültür kendini değiştirmiyorsa o zaman o görüyoruz. Yani dışarıdan değişmek zorunda ve öyle oluyor. Çünkü hiçbir kültür kendine olduğu gibi koruma gibi bir aptallığı, onun aptallık olduğunu gördüğü zaman onda diretmiyor. Yani Çinliler şeyi gördüler, Batı'yı gördüler ve Marksizmi gördüler. Marksizmin onları değiştirebileceğini düşündüler ve onu benimsedi. Bir bölümü, büyük bir bölümü ona inandı. Niye ona inandı? O ayrı bir şey. Ama tarihsel olarak Hindistan'ın kuzeyden değiştirenler şeyler. İlk o değişim işini yapanlar, modern dönemde değiştirici ol diyebileceğimiz ilk kültürel etkileşim bu. Ve onu yapanlar da Hindistan üzerinde, kuzeyde yerleşen kültürler. Onlar İslamik'ti. Çok fazla incelemedim. İnceleyen, bir inceleme yapılması gereken bir nokta. O
sonradan İngilizler.
Moğollar. Yanlış telaffuz ediyorum. Yani bunu tam şeyini bilmiyorum. Moğollar değiller. Moğol değiller. Moğollar daha doğudalar. Bunlar Türkler. İşte bugün Pakistan'ı falan kopartanlar. Yani Hindistan'daki o şeyi, Budizmi, Hinduizmi, her neyse bu şey ayrı bir konu. Yani değişme, gelişme esas kavramımız ve bu içeriden olmadığı zaman dışarıdan oluyor. Çünkü
ticaret işlerini çok değiştiren.
Ona da izole ediyorlar kendilerini.
Hocam dışarıdan değişme gerçekten değişmiyor. Bir de toplumsal zorunluluk.
Tabii ki sağlıklı değişme.
Yani içsel evet. Değişme olmuyor o zaman. Dayatma, teknolojik değişme. Ya da
o çok zor bir konu. Yani
dayatma bu. Gelişme evet. Bunu da bilmiyorum.
Babil filmini gördünüz mü?
Hı hı. O farklı bir şey.
Babil. Gördünüz mü? Brad Pitt falan oynuyor. Onu seyredin. Orada da bu konu işleniyor ve o yani dışarıdan değişme şeyle orada Japonların değişmesi bunlar nasıl? Yani Japonlar en azından hepimiz biliyoruz hani ya izolasyon diye bir şey var yani kendilerini yalıttılar. Ticaret her şeyi Çin'de aynı şekilde yalıtıyor. Yani Çin'den bir orta çağlarda bir filo geliyor herhalde. Bir iki gemi geliyor şeye Orta Doğu'ya geliyor. Oradaki kültürü incelemek için. Bakıyorlar orada olan her şey bizde var. Onlara orada gereksin duyduğumuz bir şey yok diyorlar. Geri dönüyorlar ve kendi işlerinde devam ediyorlar. Yani orada da şey var. Asya kültürlerinde özellikle Uzak Doğu Asya kültürlerinde bir tür şey var. Yalıtılmacılık uygulaması var. Yani eğilimi var ve Çin duvarları falan Çin Seddi o da onunla ilgili olabilir. Değişmek istemiyorlar. Yani o anlaşılmayacak bir şey değil. Ama işte onun her kültüre özgü bir şey diyoruz ve yani Katolik kilise de değişmek istemiyordu. Ama kendi içindeki o çelişki dayanılmayacak bir şeye geldi. Yani en aptal insanın bile yutmayacağı bir aşırılığa kadar gerildi. Yani düşünün, cennette şeyler satıyorlar, araziler satıyorlar ve eğer senin şeyin artın varsa diyorlar, onu başkalarına da aktarabilirsin falan. Yani bu Avrupa'nın isyan ettiği buna çok fazla şey var, burada gerilme var ve reformasyon modern dönemin şeyi, temel motivi ya da güdüsü oradan geliyor diyelim. Onu şey yapacağız. Burada göreceğiz. Şimdi tinin kendi potansiyelini ortaya dökmesi diye bir şeyden söz ediyoruz. O potansiyel kendini ortaya dökmeden kendini bilemez. Bu önemli. Dolayısıyla her kültür ya da her evre, her aşama, yani o gelişim sürecindeki her aşama tinin kendini ortaya döktüğü kadarıyla bilmesini sağlayabilir. Ona izin verebilir. Anlaşılır bir şey değil mi? Bu aynı zamanda Hegel'in şey, kendi sözüyle de bağlanabilir. Hiçbir felsefeci kendi çağının ötesine atlayamaz diyor. Yani 18. yüzyılda yazan bir felsefeci eğer toplumu çözümlüyorsa o toplum 18. yüzyılın toplumu olacak. Burası çok kritik bir nokta. Dikkat edin. O toplum çözümlemesinde, o toplum bilimde örneğin loncalar olacak. Ama bugünkü toplum bilimde loncalar yok. Çünkü lonca ortadan kalktı. Ama Hegel'in zamanında vardı. Ve yani Hegel'in kendi zamanı modern dönemin şeyi...
Hocam ama burada yani çok daha böyle geniş bakarsak, düşünce bakarsak çok önemli değil gibi geliyor bana. Yani o gün loncalar, başka şey. Bugün meslek odaları var. Yani buradaki tin, bakış açısı önemli. Yani şu evet. An teknoloji sadece arttı. İnsan popülasyon, insan sayısı arttı. Ama bakış açısı yani...
Neydi peki değişmeyen şey? Ya da orada özsel olan şey? Tamam.
Değişmeyen şey modern... insan hakları, insanların birbirine ilişkileri. Yani bunlar yenilenmiş olabilir ama bunun önü yani ide olarak fikri işçi işveren davranışları. Bunlar hep yani insan, ilk insan olduğundan beri dünyanın geldiğinden beri hep olan şey. Gelişti diyebiliriz, farklılaştı diyebiliriz ama bu tarz kavramların bazı yani asıl olan evrensel olan da bu. Yani tabii ki bugüne göre çok da birebir şey yapamaz ama felsefe daha çok evrenseli incelediği için yani toplumun değer yargıları ya da böyle yüzeysel değişimlere çok takılmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu yüzeysel, ama yüzeysel olduğunu söylemek, çıkarsamak için şey yapmamız gerekir. Yani bir
çok fazla değişime çünkü gidersek Hegel'in dönemiyle günümüzde o kadar çok şey değişti ki yani doğal olarak 200 yılda çok şey değişti.
Evet.
Belki çok önemli ana çok etkenleri konuşmamız gerekiyor.
Tabii. Yani evet. O zaman şimdi modern dönem, yani Hegel'in çözümlemesi modern modern dönemin anlamı, şimdi bu konuşmamız şeyle ilgili, yani tüzey felsefesinin bir yerde arka planı gibi görünmesi gereken bir şey. Çünkü burada şimdi şeyi inceledik. Soyut hak alanının kategorilerini inceledik. Ve bu kategoriler aslında henüz çok daha evrensel ve daha çok bu törellik
bazı
alanına gel...
Hepsi. İnsan dünyada olmasa bile bir ide olarak iyilik, güzellik ideası var.
Evet.
Evet. Belki bunları yani tinin kendi kendini deneyimlemesi için yaşaması gerekiyor. Yani bu gizliliğin potansiyeli edimselliğe dönüşmesi gerekiyor.
O deneyim demek.
Evet. Böyle mi yani kendi kendini sınıyor ya da kendi kendimizi sınıyoruz kurumlarla ya da iletişim içinde olduğumuz
evet.
Diğer farklı insanlarla, ortamlarda, deneyimlerle.
Evet. Deneyim demek, gelişme demek. Evet. Yani deneyim dediğimiz zaman...
Ama bir de lafınızı kestim, şöyle bir teze koydum. Bununla sınıyoruz ama think hiç tamamen, siz hatta bu konuya takıldınız, edimsellik olmasa da gelişiyor dediniz. Yani tek başına da olsa gelişir.
Tin, birey, tek başına kişi. Yani zaten tin dedik şey, bir birey, tin etkileşim demek. Evet.
Ama etkileşim, her şeyin etkileşim var. Ama
din her zaman topluluk, onu demek isterim. Topluluk olduğu zaman da doğal olarak insanlar arasında şey var. Yani öyle Robinson Crusoe'lar, Robinson Crusoe kurgu. Yani kurgu, eğer bir tek uygar bir insan, kültürlü bir insan bir adaya düşebilir. Bu olacak bir şey. Ama bir adada tek başına bir kültürlü insan yetişmez. Ha, evet, onu söylemeye gerek bile yok. Yani Robinson Crusoe'nun durumu çok şey, sık olan bir durum. Çok olabilir yani. Anormal bir şey değil ama onu, o zaten yalnız değil. Yani o oraya kendisi bir kültür olarak gidiyor. Bütün bir uygarlığı götürüyor oraya. Evet, dolayısıyla zaten o da yalıtılmış değil. Öncesi, yani orada fiziksel olarak yalıtılmış ama daha öncesi var. Tin dediğimiz zaman bu evrensel bir kavram. Ya yani doğa dediğimiz zaman tek bir bitkiyi, tek bir tohumu kastetmiyoruz. Tin dediğimiz zaman da böyle. Bu burada birey mi, bir mi, çok mu diye bir şey yok. Birey de var, çokluk da var.
Gelişme... Benim de söz söyleme hakkıdır. Yani o gücün olması hızlandırma yönünden etkilemiyor mu? Söz söyleme, bir yapı.
Şimdi bir şey, bir yapı eğer değişecekse dışarıdan baskılanmaması gerekir. Ve değişim için, gelişim için en gerekli şey o zaten. Özgürlük, yani sadece konuşma konuşma değil. Yani konuşma, onun konuşma özgürlüğü, özgürlüğün tek bir yanı. Ve o özgürlük gelişme için şart. O zaman Çin niye gelişemiyor? Her şeyi baskılıyorlar. Yani gelenekle gelişmeyi karşılaştırdığımız zaman gelenek dediğimiz şey gelişmenin panzehiri, karşı zehiri. Yani gelenek şey, gelişmeyi durduran ve tamamen engelleyen şey, tek faktör aslında. Yani her şeyi özetliyor. Tutuculuk dediğimiz şey, biraz önce konservatizm, tutuculuk dediğimiz şey, onun bir başka adı gelenek.
Ben bir şeye takılıyorum. Şimdi bu tinin değişik evrelerde, tarih içinde bir de hani kavram olarak değişmeyen tarafları var ve belki de onun işte ne bileyim
dinliyorum. Bir saniye. Pardon.
Yani değişmeyi gelişme olarak düşündüğümüz zaman tamam da hani bir de onun yerine bunu koymak gibi de değişme düşünülebilir.
Değişmenin şeyi var. Ereksel değişme diyoruz. Yani ereksel değişme rastlansal değişme değil. Bir program var. Yani bitkinin değişmesi, meyveye, tomurcağa o sıralama var ve onun bir şeyi var, yapısı
yani
var.
Yanlış anlamayayım diye soruyorum.
Gelişme şeydi, rastlansal.
Olan bir şeylerin tükaka olup yerine farklı bir şeyler gelmesi gerekmiyor.
Hayır,
değil mi?
Değil. Gelişme tam tersine en güzel şeyleri, en görkemli yapıtları, en değerli insanları, en gösterişli kültürleri bile yok edebiliyor. Yani gelişme bir şeyin eskimesi bilmem. Hayır, bir yani şimdi Yunan kültürü çok yüksek bir doruğa ulaştı ama oradan düştü. Niye? Düşmek zorundaydı. Kalamazdı orada. Yani o Perikles'in, Sofokles'in vesaire. O zaman hep Anaxagoras'ta o zaman yaşıyor. Platon, Sokrates yaşıyor. Platon biraz daha sonra geliyor falan. Yani o altın dönem, o klasik kültürün doruk noktası, herkesin yani hayran olmamak mümkün değil, çarpılmamak mümkün değil ama onun ortadan kalkması gerekiyordu.
En iyiye gitmekse öyle.
Çünkü orada tin orada durup kalamazdı ve orada kölelik kurumu vardı. Bir törel yapısı. Evet, yani çok güzeldi Partenon ama orada insan
yıllarca süre gelir.
Efendim?
Bu dinginliği hep biz öyle okutulduk bizlere tarih derslerinde. Yani dingin hiç gelişme olmadan, devletler yıkılmadan mutlu mesut yıllarca, yüzyıllarca yaşamak. Halbuki öyle değil Ege'de. Dünya tarihler gelişmeyi de onun için söylüyorlar. Yani yeni devletler
kuruyor,
gelişme
gösteriyor.
O devlet
kuruyor,
yeni saat başlıyor
falan. Böyle bir şey var. Değil mi? Anlaşılıyor mu? Okunuyor mu?
Tinin mutluluk dönemleri tarihin boş sayfaları. Boş mu?
Boş.
Ha, boş.
Ve bu boş sayfalar iyi de ama yani.
Evet. Yani eğer din belli bir döneme, belli bir yapıya ulaşmış ve dinginliğe ulaşmışsa, orada barış varsa, huzur varsa, denge varsa, tamam, çok güzel görünüyor dışarıdan. O dinin ölümü demek. Çünkü henüz daha ortaya dökmediği bir potansiyel var. Ve ayrıca biraz daha yakından baktığımız zaman o dinginlik dönemleri denen dönemlerin aslında başka insanlar için hiç de öyle mutluluk dönemi olmadığını görüyoruz. Yani Atina...
Hı?
O da ayrı bir şey. O başka bir yanı. Böyle diyorlar. Yani değişmemeyi düşünen insanlar, eğer öyleleri varsa, onların onların belki argümanlarından biri bu. Bu Hegel'in sözü. Yani çünkü o dinginlik dönemleri, mutluluk dönemleriyle tabii ki aynı şey değil. Ama dışarıdan öyle... Çünkü onlar belki de şeyler. Yani o dönemi efendi saf sınıfında yaşayanlar. Ama Atina'da bir de köleler sınıfı var. Yani... Evet, kölelerin arasındayken herhalde tabii kölelerin mutlu olduğunu söylemeyeceğiz. Bir de şey vardı, yani alt kültür ve üst kültür, gelişmiş insan ve az gelişmiş insanın mutluluk algılayışı, mutluluğu yaşaması falan. Bunu daha önce konuşmuştuk ama ileride yine konuşacağız. Şu an tekrar buraya bağlarsak, insan yani henüz yeterince gelişmemiş insanın mutluluk duygusu da çok şey değil, derin değil, çok büyük değil.
Çocuğunki gibi.
Evet. Acısı da öyle. Tabii ki. Yani bilmiyorum. Şimdi bunlar gerçekten zor konular. Herodot'ta ben geçen birkaç gün önce okudum ve onu söyledim. Mısır'da, nerede Mısır'da galiba? Yani şey ilişkileri, toplumdaki ilişkiler şey. İnsanlar yaşlandıkları zaman ölümü doğaya bırakmıyorlarmış. Herodot anlatıyor bunu. Yani birinci kitabında. Ve ailece, sülalece ya da karar alıp o insanı şey yapıyorlar, öldürüyorlar ve yiyorlar. Yani bu bir kültür ve bu orada doğru olarak görülen bir kültür. Şimdi bu insanların mutluluk, sevgi, yani tarihsel durumları çözümlemek şey, bu tür şeyler ipucu verebilir. Şimdi bu kültürde siz mutluluğun yüksek olduğunu... Yani hep örnek şudur. Danimarka'da çok fazla intihar var. Devlet Amerika'da Amerikalılar çok mutsuz. İşin gerçeği böyle değil. Yani işin gerçeği belki Danimarka'nın şeye göre, Türkiye'ye göre kat kat daha mutlu oldu. Çünkü Danimarka'da hiç kimse rüşvet yemiyor.
Peki o intiharın...
Yani burada %50-60 oranında ya da daha yüksek bir oranda şey var. Kirlilik var. Moral kirlilik var. Ve moral kirlilik varken insanların mutlu olduklarını söylemek, yani moral olarak temiz olan insanların mutsuz olduklarını söylemek biraz çelişkili görünüyor. O yüzden tekrar düşünmek lazım ya da daha somut argümanlar ve kriterler getirmek lazım. Şimdi tabii ki mutluluk şey değil. Buranın...
Şöyle söyleyeyim, yani ben burada iddia eden insan gördüm ama orada iddia eden insanlar
bu yalnızlık nedeniyle olabilir mi?
Burada da var.
Yani yalnızlık insan ilişkileri zayıf.
İntiharların belki o kadar çok olmaması sebebi dini ilaç.
O da olabilir. Şimdi bu şey bir konu. Bunu çözmek için yani kavramlarımızı şimdi bu çalışmanın bizim için en anlamlı yanı bu. Yani bu tür sorunlara, bu tür sorunlar karşısında görüş üretmenin ya da başkalarının görüşlerini almanın ötesine geçip işin gerçeğini çıkarmak gerekiyor. Onun için kavramlarımız eksik. O kavramları ürettiğimiz ölçüde bunları... Çünkü sadece bu tür değil, başka pek çok sorun var. Şimdi bu ahlak bölümüne bakarsak, burayı oraya bağlayacağız yani bu şeyleri. Şimdi ahlak için modern, orada ne dedik, modern dönemin temel özel karakteri ya da ilkesi nedir? Buna şey diyeceğiz, daha önce hiçbir dönemde olmamış olan bir şey, bu özgürlük ilkesi. Özgürlük herkesin bildiği bir kavram ve bu niye ilkes modern dönemde var ve özgürlük ne demek? Şimdi burada ahlak bölümünde biraz dağınık şey yapalım, alalım. Üçüncü bölümümüz, ahlakın üçüncü bölümü duyunç, değil mi? Şimdi sisteme bakarsak, dizgeye bakarsak şu yapıda. Burada ahlak 3 alt bölüme ayrılıyor. Amaç, ondan sonra niyet ve duyunç. Şimdi bu şey özgürlükle ilgisi nedir diye yani bir kere şu var. Amaç, niyet, duyunç. Tüm bunlar şeyle ilgili. Bu sistem bizi şu anda ilgilendiriyor. Burası felsefe. Eğer şeyse ben modern dönem Cüce felsefesi, özgürlük, ahlak, ahlak duyunçla ilgisini kurabiliyor muyuz ahlakın? Ahlak doğruyu ve iyiyi ayırt etmek, yapmak, bilmek anlamına geliyor mu? En başından söylüyoruz ve biliyoruz zaten. Duyunç, vicdan denen şey insanın doğruyu, iyiyi ayırt etme yetisi. Kendi yapabileceği bir şey. Şimdi bununla ilgili olarak duyunçla ilgili olarak. Oradan başlıyoruz. Ötekilerini anlamamız daha kolaylaştıracak. Şeyde sayfa 164 ve 136. paragrafla başlıyor. Consciousness bilinç. Evet. Evet, conscientious falan. Biraz şey zor Türkçe, yani telaffuz. Çok fazla da kullanılan bir şey değil. Duyunç, vicdan. Gewissen, değil mi? Şimdi, das Gewissen. Evet, bu duyunç dediğimiz şey, bunu anlayalım. Duyunç, insanın doğası dedik, duygu yüklü. Yani şuraya koyuyoruz, bu mantıklı geliyor mu bilmiyorum. Gizlilik. Her insan duyunç yetisiyle donatılı. Öyle mi? Her insanın vicdanı var. Yani Hitler'in ya da Bosna'da 250 bin tane o insanların da Sırp önderlerin vesaire. Bütün bunlar insan. Bütün bunlar şey duyunç taşıyorlar. Vicdan taşıyorlar. Ve önemli olan onun gelişmesi. Hitler. Tabii ki. Yani Hitler şey olabilir, egzantrik olabilir şeyinde, gençliğinde falan. Ve evet, kendi şeyine göre sanatçı biri. Şimdi bunlara Hitler'e vicdansız falan, vicdansız sözünü kullanıyor her değil. Ama onun anlamı şey değil, yani onların ahlaksız ya da haksız falan, bunlar olumsuzlarıyla tanımlanacak kavramlar değil. Yani onun kendisi bir yerde belirtiyor. Yani duyunçsuz dediğimiz bir insan şey değil, duyunçtan yoksun biri değil. Sadece duyuncu kötü olan biri. Ve kötü duyunç nedir? O da anlatılıyor burada. Yani kötü duyunç bizim kültürümüzde yok. Değil mi? Türkçe'de, Türk kültüründe duydunuz mu hiç? Kötü duyunç diye bir şey. Kara vicdan. Kara vicdan, evet.
Olarak iyiye katıyor değil mi?
Tabii ki. Şimdi vicdan yabancı, etimolojik olarak çok kapalı bize. Tamamen kapalı ama duyunç daha şey, açık. Söylemiştim, istenç sözcüğünü Öner Sözer türetmiş ve o şey yerleşti. Duyunç sözcüğünü kimin türettiğini bilmiyorlar ama o türetmemiş. Yani o şey. Duyunç o da şey, muazzam bir Türkçenin şeyini gösteriyor. Üstünlüğünü gösteriyor yani. Bu sözcükte çeviride şeyi görüyorsunuz. Hemen hemen bütün Almanca sözcükler şeyle, yani birçok Türkçe sözcükle karşılanabilir. Ve hiçbir problem ya da eksiklik falan yok. Tabii ki dillerin şeyleri farklı. Yani Almanca'nın kendi avantajları var. Onları aynen Türkçe'ye alamıyoruz bazen ama önemli değil. Şimdi Dünç bu sayfa 164. sayfada anlatıyor Hegel. Yani uzun uzun okumayalım ama paragraf 136. Duyamıyorum. Şimdi iyi diye bir şey var. Ona iyi kavramını, yani bizi burada bağlayacak olan şeyler şunlar. Okuyacağız ama okumadan önce şuna bakın. İyi. Dönüş. Şimdi istencin özü iyidir diyor Hegel. O da güzel bir anlatım. Yani istenç ve iyi arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyorsa bir düşünün nasıl bir bağlantı kuracaksınız. Evet, öyle diyoruz. İnsan istenç hiçbir zaman kötüyü istemez. İstemek a priori iyi istemek demek. Yani görünüşte kötü olabilir ama o başkası için kötüdür. İstencin kendisi için her zaman şey iyidir. Tabii ki. Onun için iyi. Evet. Orada problem şöyle çıkıyor. Belirlilik alanına girdiğimiz zaman, yani o Sokrates'in problemiydi. O problemin formülasyonu şuydu. Çok önemli bu. Çok çok önemli. Yani bu bir seferde yakalanmayabilir ama Sokrates iyi arıyor bildiğiniz gibi. Ve iyi içeride arıyor. Dışarıda aramıyor. Çünkü dışarıda gördüğü kültürel yapıyı, politik yapıyı, etik yapıyı beğenmiyor. İyi içeride arıyor ve genel olarak arıyor. O zaman evrensel olarak ve soyut olarak alıyor. Soyut olarak iyi için söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Yani iyi iyidir demek o kadar. Daha fazlasını söyleyemezsiniz. Yani Homo sapiens'te potansiyel olan şey iyi duyumsama yetisi, düşünme yetisi. İyi sadece şey değil, duygu değil. Burada şey var, onu gözden kaçırmayın. Yani kesin olarak bu düşünceyle ilgili olan bir şey, düşünce de bizi hemen bilgiye bağlıyor. Bütün bu alanlarda istenç bilgisiz ya da düşüncesizce olan bir şey değil. Şimdi iyi, o biraz önce söylediğimiz şey, neyin iyi olduğu konusu, o soyutluğun ötesine geçmeyi gerektiriyor. Sokrates onu içeride aradığı sürece onun yanıtını veremezdi ve vermedi. Dışarıya geldiğimiz zaman da belirli olarak neyin iyi olduğunu ve neyin kötü olduğunu söylemek sadece koşullara bağlı bir şey. Yani efendim? O bir soyutlama. Ayrıca da iyinin kötüyle ilişkisi o zaten iyi eşittir iyi onu da bozacak. Çünkü iyinin nerede iyi varsa orada kötü de vardır ve iyi ve kötüyü birlikte almamız gerekiyor. Yani dünç, iyi, kötü, istenç, bütün bunlar şu an şey. Burada bir kere gerçekten Hegel'in şu ahlak bölümünde çok zor şeyler var. Tamamen kapalı kalan paragraflar ve pasajlar var. Ama deşifre edebildiğiniz kadar şey yapın, açın. Çünkü çok çok da şey, nesnel çözümlemeler var ve onlar çözülebiliyor. Yani duyunç konusundaki açık yazdıkları oldukça kolay ve net. Yani duyunca hiç kimse karışamaz, giremez, duyunç erişilemez ve duyunç kendi ile bu en derin içsel yalnızlıktır diyor. Yani duyunç şey gerçekten bütün dışsallığı ve kendi ekliyor zaten. Orada tüm dışsal şeyler ve tüm kısıtlamalar yitmiştir. Şimdi duyunç herkeste olan bir yetiydi ve bunun önemli olan bunun gelişmesiydi. Aşağı yukarı. Toparlayalım o zaman. Duyunç iyi o şeyden sonra onlara devam ederiz. Yani burası bunu geliştirebilirsek çok iyi olur bugün. Şimdi duyunç bakın 137 ilk satır. Gerçek duyunç kendinde ve kendi için iyi olanı isteme yatkınlığıdır. Gerçek duyunç. Bu biraz yine başka bir bağlantısı var bunun.
Yani de gerçek olmayan duyunç.
Tabii. kötü duyunç dedik ya. Yani muhtemelen bunu ona karşı söylüyor. Çünkü kötü duyunçta insan bilerek kötü olanı istiyor. Öyle bir şey var. Anormallik var. O kara vicdan mı deniyordu? Öyle bir şey. Ben onu ilk defa duyuyorum. Ben yani niye yok diyorum Türkçe'de. Kara vicdan. Acaba o mu? Şimdi duyunç a priori iyi olanı istemeyi. Yani onu henüz çözümlemedik ama onu bir tarafa bırakırsak insanın yani tabii ki insan duyunç yani şeyi biliyoruz. Belli durumlarda neyin doğru olduğunu ve iyi olduğunu biliyoruz ve ona rağmen davranışımız aksi yönde, ters yönde olabiliyor. O da kötü duyunçten. Duyunç kötü olmaz demek zorundayız. Yani nasıl istencin kötü olması olanaksızsa orada başka bir şey var. Açıklama yapmaya çalışacağız. Çünkü yani olanaklı değil. İnsan doğasının kötü olanı istemesi diye bir şey. O şey delilik gibi bir şey. Şizofrenik bir durum. Çünkü yani istenç kendi doğasına aykırı olamaz. O bile, Hegel onu söylüyor. Bak, orada söylüyor Hegel. Onu orada Hegel şey yapıyor, onu amaç olarak alıyor. Yani o cinayet haz için işlenebilir mi diyor cinayet. Ona da değinmiş burada bir yerde, onu bulamadım. Evet, yani kötülük yapmaktan şey, haz duyan. Bunu... Bu metni iyi tanıyacağız. Yani bunun üzerinde haftalarca duracağız. Ve şu an törelli, çünkü bunu duyunç konusunu
bence
ve...
Bence iyi tarifi biraz şey...
Efendim, bir saniye karıştı. Şimdi neredeyiz? 137, paragraf 137 mi? Ahlakın duruş noktası. Zaten ahlak, tabii ki duyunçla şeyiz, ilgiliyiz ahlak alanında. Ahlakı soytaktan ve törellikten ayırt etmek önemli bu şey sistem açısından. Ona dikkat ediyorsunuz değil mi? Ve şimdi gerçek duyunç kendine ve kendi için iyi olanı isteme yatkınlığıdır. Yani bu yatkınlık. Yatkınlık verili olan şey. Yani insan doğasında olan bir şey ve potansiyel olan bir şey. O sonradan kazanılan bir şey değil. Eğer duyunç yetişse, gelişiyorsa. Ya şimdi insan doğasında güzel olanı beğenme yatkınlığı da var diyebiliriz. Aynı şekilde. Merhaba. İnsan güzel olmayanı beğenebilir mi?
Yani güzeli tabii her anlamda.
Bu önemli. Bunu yaparsa insan şizofrenik olur diyoruz. Yani insan güzel olanı değil, çirkin olanı beğeniyorsa o irrasyonel bir durum.
Ama güzel ve çirkin kesin bir şey değil.
Göreli dersek ayrı bir şey. Çünkü o zaman güzel senin çirkin dediğine birisi güzel diyebilir. O anlaşılır. O yine güzeli beğeniyor. Çirkini beğenmiyor. Senin çirkin dediğin şey ona Picasso mesela ona güzel görünüyor olabilir o yaptığı şeyler.
Ama sana göre güzel olup
sana göre güzel değil çirkine... biliyorum.
Sokrates'in sonuçlarıyla kötü olduğuna kimse inanamadı yani bu sonuçlarıyla. İyi o mesela bankadan para çalmayı o anda iyi o banka soyuyor bizi diyor sistem olarak. Ben diyor hırsızlık yaparak aslında diyor iyi bir şey.
Tamam.
Ama bütün sonuçlarıyla eğer bilse gene yapmayacak.
Hegel'in değindiği nokta ona benzer bir şey var. Konuştuk onu geçen hafta. Yani bir insan yaşam ve hak karşıtlığı durumunda yaşam öncelik taşır diyor. Yani bir insan açlıktan ölmek üzereyken evet hırsızlık yaparsa onu
ama o söylediği açlıktan ölme değil. O bilinçli yapıyor. Benim tanıdığım ben böyle İtalyan birileri vardı. Çalıyordu. Ve aynı felsefeyi soruyordu.
O tabii ki o alakasız bir şey. O ahlaksızlık işte. Yani o haksızlık ya da ahlaksızlık. Ve şöyle bir şey var. Bunu kabul edersek herhalde daha kolaylaşırsınız. Yani duyunç her zaman iyiden yana karar verir. Duyuncun dağısı bu. Eğer bu dağ yoksa o zaman şeyimiz ayağımızın altındaki bütün sağlam zemin çekilir ve kaygan bir zeminde kalırız. Postmodern zemine düşeriz.
Ancak ayırt edemezse, yani, ayırt edemezse iyiyle kötüyü bilisteç belki.
Ayırt etmesi yanlış olabilir. Yani onu ayırt edememe diye bir şey yok diyeceğiz. Bir olay var. Yani o olayın iyi mi kötü mü olduğunu duyunç kendi içinden yargılıyor.
Bir şey söyleyebilir misin? Herkes burada kötü değilsin.
Efendim?
Hepimizin kötü diye bir şey yok. Herkes burada tamam kötü değilsin.
Öyle bir şey yok işte. Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey yok. Neden yok?
Evet,
şimdi, Heisenberg atom bombasını yapmaya çalıştı. Ve ona karşı Schrödinger, Oppenheimer öteki bombayı yapmaya çalıştı. Oppenheimer katil mi? Evet, Oppenheimer'in bombaları patladı şeyde, Hiroşima'da ve Nagasaki'de patlayan bombalar Oppenheimer'in bombaları. Biliyor musunuz Oppenheimer'ı? Şimdi konumuz şey, onun ismi. Şimdi onun
dinamiti bulduk. Havada uçuşuyor bacaklar, kollar.
Evet.
Dinamiti olan
bu teknolojiye geliyor. Evet, şimdi teknoloji konusunda bu teknoloji
dinamiti bulduğu için evet. çok pişman oluyor. Daha evet. sonra duyuncu kendisiyle yüzleşiyor ve ondan sonra bilime ve buna böyle edebiyat ödülü bilimsel alanlarda çalışmaya başlıyor ve onun adına
Nobel bulmasaydı
ne olacak?
Dinamik. Ama başka bir şey bulacak.
Oppenheimer yapmasaydı, Heisenberg...
Yani belki bazı şeyler, hani o yaşadığı trajedi, onun kendi kendini yenmesini, kendi için yani istencinin özüne varmasına sebep olmuş.
Şimdi,
daha sonra iyiye döndü. Yani,
gizlilik, şeye bakın. Tamam ama bizi ilgilendiren şey şu. Yani insan mutlaka o doğanın sırlarını, gizlerini açacak. Bir doğa yasalarını öğrenecek. Dinamit yapmayı da, nükleer bomba yapmayı da öğrenecek. Bunu yasaklamanın bir gereği ve anlamı yok. Olanağı da yok. Bilim saklanamaz ya da bastırılamaz. Bir süre bastırabilirsin.
Özgürlük varsa zaten.
Evet ve özgürlük var. Yani burada... Bombalar konusunda falan bütün bunların bomba moral bir şey değil. Moral olan şey duyunç. Bombayı yapan, patlatan insan. Bomba kendi kendini yapıp patlatmıyor. Yani teknoloji özerk değil. Bunu böyle düşünenler var. Mesela altyapı, Marksist tarihsel materyalizmde altyapı özerk. Değil mi? Heidegger buna benzer bir şey düşünüyor teknoloji konusunda. Yani teknoloji tehlikeli bir şey çünkü özerk. Nasıl? Tekne, tekne şey demek, sanat demek, sanat, insan yapımı, zanaat, insan yapımı, değil mi? Fen.
Lojide aklını kullanarak herhalde.
Tabii. Yani teknoloji, şimdi konular belki biraz herkesin düşündüğü gibi o platformda gitmiyor ama şöyle bir noktamız, genel olarak iyinin dışında belirli olarak, özel olarak, tikel olarak iyiler de var ve bunlar göreli. Olur mu?
Bir daha söyleyeyim.
Hayır, eylemden bağımsız bir iyilik
yani
olmaması
yani
gerek.
Eylemden bağımsız.
Bir saniye, efendim bir daha duyamadım.
Bir daha.
Evet. Evet.
Doğasının iyi mi kötü mü olduğu.
Evet.
En güzel bir şekilde Spinoza'nın etkisinde.
Ama o işte yani doğru. Onu yapıyoruz. Spinoza'nın etikası onu o noktaya kadar götürebilecek miyiz bu çalışmayı bilmiyorum. Çünkü o da kendi başına bir şey. Özel bir alan ve çok geniş bir alan. Yer yer değiniyoruz. Spinoza'ya yer yer değiniyoruz. Yani onun panteizmine değindik ve örneğin yani Spinoza'da tabii ki daha geniş olarak değinmeye çalışırız. Bir şey yapın, aktarın bağlantıları. Evet. Doğru. Yani
insanın gelişme sürecinde engellenmeleri veya hocam. Göreli iyi derken, yani biz şans eseri...
Saltık iyi değil.
Yani bunu de bilincine varmış bir şekilde iyi değiliz.
Hayır, öğrenmiş, o ayrı bir şey. Onu
verilmiş yani, bize verili bir bilgi, biz ona göre...
Yani şunu demek istiyoruz. Bizim için iyi olan bir şey başkaları için kötü olabilir. O yüzden burada 50 kişinin birden onaylayacağı belirli bir iyi bulmak zorunda değiliz. Çünkü zaten gerekmiyor. Ve Sokrates'in bulamadığı şey de buydu, bulamayacaktı diyoruz. Çünkü Sokrates iyi soyutta aradığı zaman onun ne olduğunu bulmakta güçlüğe düşüyordu. Çünkü iyi eşittir, iyidir demekten öteye geçemiyordu. Ama dışarıya çıktığı zaman bu Platon'un devletiyle ilgili bir şey. Bu yani oradan onu onları okuyorsunuz ama unutuyorsunuz değil mi? Tabii ben unutuyorum. Yani orada bu konuyla ilgili şeyler var. Egel de veriyor. Yani adam öldürmek kötüdür ama diyor askerler, cellatlar falan bunların işi, ödevleri insan öldürmek. Yalan söylemek kötüdür. Tamam. Çok doğru. Yani ama bu saltık olarak kötü değil ya da saltık olarak eğri değil. Bazen yalan söylemek şey yapıyor. Hayat da kurtarıyor. Yani bir çocuğa yalan söyleyerek ilacını içirebilirsin diyor Platon. Beyaz yalanlar. Yani onlar şeyler. Akıllı yalanlar ve o şey yalan saltık olarak kötüdür ya da yanlıştır dememizi engelleyen şeyler bunlar. Durumlar çünkü Platon öyle dediği için değil. Yani sonluluk alanına giren bir şey başka şeylerle ilişki içinde duruyor. Bir şeyin koşulsuz olarak iyi olması demek, koşulsuz demek, ilişkisiz olmak demek. Değil mi? Saltık olanın incelemesini yapmıştık, hatırlarsınız. Saltık olan, ilişkisiz olandı. Salınmış olan, çözülmüş olan falan. Yani onun etimolojisini de yaptılar burada. Tamam, o da güzel. Saltık olan, yani salınmış olan,
yalın
o, kendi başına duran, boşlukta duran. Yani yok öyle bir şey. Ama saltın anlattığı şey o. Ancak saltık olan iyi şeydir gerçekten. Sadece iyidir ve her durumda iyidir ama o da boş bir şey. Ve içerik verdiğimiz zaman saltık olmaya son veriyor, göreli oluyor. Göreli demek relatif, zaten ilişkili demek. Yani ona göre iyi, buna göre iyi anlamına geliyor. Çocuk o yalan sonucunda ilacı... yuttuğu zaman o ilaç orada çocuk için kötü olan ne? Yani orada biz yanlış yapmışız. Kötü değil ama bir yanlış yapmışız. Yalan söylemişiz. Ama o yalan, o yanlışlık doğru. Onu yapmak zorundayız.
Kötü kimyaları
kullandığımızda
yani ara veriyoruz. Evet.
Yemeklerin tanrısında o çocukların bir sürü kötülükler birbirlerine yapmaları gelişmemiş oldukları için miydi?
Onu seyretmedik. Yok.
Tali göre.